Ayrım 2.
Yüksek ve ağır bürokrat ayaklarını diklemesine öne uzatıp karnı ağrıyormuş gibi yere yumuldu. Arkaya dolananlardan genç olan kafasını ağır bürokratın arka nahiyesine dayayarak "Ya Allah, ya destur!" diye bir hamle yaptı. "Ya Allah, ya destur! Hürmetimiz sonsuz!" Yüksek ve ağır bürokrat ayaklarının yerden kesilmekte olduğunu görünce bu sefer bacaklarını V harfi gibi açarak asansör kapısının iki yanına dayadı ve inledi. "Rica ederim, siz buyurun." Arkaya dolananlar, öbürleri de kafasını bürokratın apış arasına yerleştirmiş genci arkadan itmeye başladılar. İşte lobideki yaşlı İngiliz bayan o an bağırdı. "İmdat! Asansör boşluğuna adam atıyorlar!" Ki o yaşlı İngiliz bayan daha sonra polis karakolunda verdiği ifadede de "Gözümle gördüm. Bunlar bu yaşlıca beyi asansör boşluğuna atarak öldürmek istediler ama o kahramanca direndi," dedi. Bizimkiler bunun bir hürmet meselesi olduğunu anlatacaklar ama dil bilen yok. Elçilikten bir diplomatımız karakola geldi. Geldi ama bunun bir hürmeten meselesi olduğunu İngiliz polisine bir türlü anlatamadı. Polis şefi, "Peki sizde bu yöntemle adam öldürüldüğünde nasıl ceza veriliyor?" diye sorup durdu. Bizim diplomat sonunda İngiliz polisine şöyle bir öneride bulundu. "Şimdi bu arkadaşlara serbestsiniz, gidebilirsiniz deyin, bakın gerçeği göreceksiniz," dedi. Polis müdürü, "Serbestsiniz, gidebilirsiniz," dedi. Yarım saat kadar sonra karakolun kapısındaki manzara şuydu. Yüksek ve ağır bürokrat ayaklarını ve biçiminde karakol kapısının iki yanına dayamış diretiyor. Öbürleri arkadan ittiriyor ve bir yandan da konuşuyorlar. "Vallahi beyefendi, siz buyurun." "Olmaz, hürmetimiz sonsuz." Telefonda kim var? Bizim telefon arızalandı. Konuşurken kesiliyor. Kaç defa PTT'nin tesisine haber verdik, ekip geldi. Her seferinde bizim telefon makinesinde arıza buldular. Ve biz de her seferinde yeni bir telefon makinesi alıp taktık. Şimdi 30'a yakın telefon makinemiz var. Zamanla her çarşıya çıkışta bir telefon makinesi almak alışkanlık oldu. Her çarşamba, pazar dönüşü bir de telefon makinesi alıp geliyoruz. Ya da çarşıdan alınacakların listesi mi hazırlanıyor? 2 kilo domates, 4 limon, sarımsak, telefon makinesi. Telefon makinesi satan ne kadar esnaf varsa bizi tanır. Ki zaman zaman arayarak, "Yeni makinelerimiz geldi. Tükenmeden bir gelip gö..." O sondaki gö, görün olacak ama eldeki makine bozuk, kesiliyor. Telefon satıcılarından haber çıkmadığındaysa her zaman biz aramışızdır. "Yeni telefon makineleri geldi mi?" Telefonumuz bozuk ya, çalışınca da tam çalışıyor. Verimli çalıştığı zaman kendi kendine birilerini bulup bize bağlıyor. Önceleri eşi, dostu, ahbapları sırasıyla bulup bize bağladı. Son günlerde önemli devlet adamlarını bile bulup görüştürüyor. Zır sesiyle telefonu kaldırıyorsunuz ki bir önemli devlet adamı, "Buyurunuz, kimi aradınız?" diyor. Bizim telefon yeter ki çalışmaya başlasın. Markete sipariş de veriyor. Bir de bakıyorsunuz ki marketçinin çırağı yoğurt ya da bir süpürge alıp getirmiş. Yakında beyaz eşya siparişi vermeye başlar ev hanımı ile telefon makinesi satıcılarını arıyoruz. "Yeni telefon makineleri geldi mi?" Ama çalışmayınca da çalışmıyor. Eski zamanlarda polis telefonları dinlerdi. Özellikle gazetecilerin telefonları dinlenirdi. O zamanlar teknoloji geri. Her telefonun teli ayrı ayrı. Ve istihbaratçılar tellere tel bağlayıp araya girerek dinledikleri için bu belli olurdu. Diyelim ki siz konuşurken arada biri fırt diye burnunu çekiyor. Darbe dönemlerinde telefon dinlemek daha da çoğalır. Her memur kendine bir kulaklık, 2 metre tel bulunca bulduğu ilk hatta girerdi. Eski gazeteciler de buna alışmıştı. Çünkü telefon dinleyenler işin dozunu kaçırmışlardı. Araya girip konuşmalara karışıyor, kendi düşüncelerini söylüyorlardı. Misal, bir bürokrat demeç alırken aradan şöyle bir ses: "Hayır, o öyle değil." Ya da başyazar telefonla sekreterine yazısını mı yazdırıyor? Aradaki araya girip kendine göre düzeltmeler yaptırırdı. "Orası öyle olmaz beyefendi. Yani bu kadar yanlış bir yorum olabilir. Oraya şöyle şöyle denilecek." Darbelerden sonra gazeteleri arayıp askerlere verip veriştiren politikacılar bunun farkında olmadıkları için her zaman şaşırmışlardır. Tam kaptırmış askerlerin memleketi nasıl uçuruma sürüklediklerini anlatırken diyelim ki aradakinin sesi duyuluyor. Demek öyle ha? Böyle düşündüğünüzü bilmemiz iyi oldu. İlk yazı işleri müdürüm rahmetli Ahmet Nadir aradakine öylesine alışmıştı ki birisinden demeç memeç alırken arada bir de telefonu dinleyene sorardı. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Dinleyen. Bana mı dediniz? Evet, evet. Diyorum ki siz ne diyorsunuz acaba bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Ahmet Nadir arada bir asıl demeç aldığı kişiyi bırakıp telefonu dinleyenden bir güzel demeç alarak gazeteye koyardı. Tüm bunlar eskide kaldı. Şimdi teknoloji o kadar ilerledi ki bir tel üzerinden binlerce konuşma aynı anda yapılıyor. Öyle fişmiş sokarak araya girilemiyor. Üstelik herkes ipe sapa gelmez her şeyi televizyonlarda konuşuyor. Neyi dinleyecekler? Bizim telefon arızalı. Bu sefer sorunumuz telefonların dinlenmesi değil. Bir dinleyenin olmayışı. Telefon arızalı diyoruz, kulak veren yok. Partici. Son bir senedir Ankara'nın her sokağında, her caddesinde birkaç parti tabelası görmek olası. Parti sayısı hızla artıyor. Partilerin tümünün kuruluş gerekçelerinde vatandaşa ucuz ev maddesi varsa da apartmanları partiler doldurduğundan ev kiraları yükseliyor. İnsanların çıkmaza girdiği böyle dönemlerde genellikle parti sayısı çoğalır. Parti sayısı çoğaldıkça insanlar daha da bunalır. O günlerde stajyer bir gazeteci olarak yeni açılmış bizim partiye röportaja gittiğimde parti genel başkanı "Milletin teveccühü bizden yana" demişti. Partinin genel başkanı Mustafa Bey, emekli ve Atatürkçü. Karısını ve çocuklarını anasına göndermiş, evini parti genel merkezi yapmıştı. Zaten partinin tek kayıtlı üyesi vardı. O da genel başkan Mustafa Bey. Biz gittiğimizde Mustafa Bey parti binasını badana etmekte olan boyacıyı partiye transfer etmeye çalışıyordu. Eğer merdiven tepesindeki boyacı da gelecek olsa parti mensubu sayısı olacak 2. Ama boyacı nazlanıyor. Mustafa Bey merdiven altında durmuş yukarıdaki badanacıya propaganda yapmakta. Bizim parti millet için var, memleket için var. Aslında Atatürkçü bir partiyiz. Badanacı fırçasını sallıyor. Doğrudur abim be. Atatürkçü, ilerici, devrimci, sosyal adaletçi hepsi de mevcut. Ya vatanperver? O da içinde. Badanacı bir türlü partiye girmiyor ama. Genel başkan bir başka yerden yakalamaya çalıştı. Memleket neresi? Maraş. Oo, bizdensiniz canım. Biz de Trakya'danız. Trakya Maraş'a yakın mı? Mustafa Bey'in parti kurmak için evden attığı karısı ise karşı kaldırıma bir sandalye atmış, oradan sesleniyor. Delimine, ne işin var senin partilikte adam? Bizi anama attı, evi parti yaptı. Kim oy verecek sana? Ben bile vermem. Bu parti içi muhalefetin sesiydi. Ama genel başkan parti içi muhalefete hiç de kulak vermiyor. Onun aklı ilk partili olacak olan Badanacı'da. Tarihten misaller veriyor. Boyacılıktan gelme Hitler'le Enver Paşa'yı karıştırıyor birbirine. Enver de boyacıydı. Metrekareye ne istedi? Kim? Enver Usta. O sırada fırıncının çırağı pideleri getirdi. Böylece parti teşkilatının karnı da doymuş oldu. Doğrusu o zamanlar tek kişilik bir parti bana ilginç gelmişti. Sonradan öğrendim ki tüm partiler aslında tek kişiliktir. Üye sayıları değişik olabilir. Ama tüm partiler bir liderden ibaret. Parti teşkilatının karnı doydu. Genel başkan, vatandaşın bize teveccühü var beyim, dedi. Ortada vatandaş olmadığı için sorduk. Ne zaman gelecekler? Vatandaşlar mı? Badana bitsin. Badanacı merdivenin tepesinden seslendi. Akşama biter. Parti genel başkanı ilk partilinin böyle parti işlerine ilgi duymasına keyiflendi. Partililerimiz badanayı bile kendi elleriyle yapıyor. Parti aşkı tabii. Vatandaş kendi partisini kendi boyuyor, dedi. Röportajımız bittiğinde parti genel başkanı ile teşkilat arasında ücret konusunda ihtilaf çıktı. Parti genel başkanı badanacı ustasının boyamadığı yerleri de hesaba katıp fazla para istediğini öne sürdü. Genel başkan ile teşkilat arasındaki tartışma büyüdü. Parti içindeki birlik ve beraberlik bozulurken genel başkan teşkilata bağırdı. Ulan kabahat bende ki senin gibi hıyara iş verdik. Teşkilat yanıtladı. Enver usta boyasaydı iki misli alırdı. Kim o? Boyacı Enver yok mu? Sonunda genel başkan badanacının parasını biraz kesti. O da sırtındaki merdiveni giderken bahçe kapısından dönüp seslendi. Partici, ben istifa ettim, tamam mı? Siyaset ve işaret. Artık her partinin elle olsun, vücudunun başka bir organıyla olsun bir işareti var. Eskiden yoktu. Benim çocukluğumda siyasi partilerin sadece bayrakları olurdu. Derken buna bir parti marşı, bir parti sembolü, bir parti rengi, bir parti çiçeği, bir parti işareti eklendi. Kimi partilerin el işaretleri halk tarafından çok benimsendi. Falan partiyi tutuyorum demek yerine o partinin işaretini bir çakıyorsunuz herkes sizi anlıyor. Hangisiydi o? Kolunuzu bacak arasından geçirip sağ kulağınızın yanında parmaklarınızı tavşan kulağı gibi sallarken öbür ayağınızın üzerinde zıplıyorsunuz. Ki görenler ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorlar. Bir parti işaresi ise şöyle. İki elinizi yelpaze gibi açıp kulaklarınızın ucuna ilave ediyorsunuz. Bu arada dil öne doğru uzarken kalça kendi ekseni etrafında dönüyor. Eğer anlamayan olursa bile anlayanlara soruyorlar. Ne dedi, ne dedi? Parti tuttu. Hangisini, hangisini? Yolsuzluklara son partisini. Bravo. Yok, eğer eller yelpaze gibi bunun ucuna getirilir, kalçalar yanında göbek de hareket ettirilirse işaret değişiyor. Şimdi ne dedi? Dış politikaya geçti. Ama parti işaretlerini en güzel parti liderleri yaparlar. Onları büyük bir hayranlıkla izlerim. Yine hangisiydi o? Sağ kolunuzu dimdik ileri doğru uzatıyorsunuz, sol elinizle sağ bileğinizi saat yerinden kavrayıp yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı doğru sallıyorsunuz. Seçmen anlıyor. Ne dedi? Aş, ekmek, özgürlük dedi. Herkese bir ev, bir araba. Oh, oh, hakikaten bravo. Yani bu kadar güzel anlatan yoktur. Tabii ki lider kürsüden bu işareti yapınca toplanmış vatandaşlar da aynısını yapıyorlar. Lider olsun, milletvekili adayları olsun, saat yerinden kavradıkları bileklerini bir aşağı bir yukarı seçmene doğru sallarken meydandaki yüzlerce kişi de ona sallıyorlar. Demokrasinin güzel yanı. Bir diğer işaret. Kolları göbek hizasından öne doğru uzatıp sanki alttan tuttuğunuz masayı hızla kendinize çeker gibi yapıyorsunuz. Bu yazıyı okurken bir yandan da parti işaretlerini kendi kendinize yapmanız yararlı olur. Evet, masayı alttan tutup kendinize aniden hızlı çeker gibi yapıyorsunuz. Bu da maaşlar artacak demek. Ve genelde halkımız bu işareti çok alkışlar. Ne dedi, ne dedi? Maaş meselesine girdi. Peki, ya baş parmağı işaret parmağı ile orta parmak arasına getirip dört bir yana sallamak ne demek? Ekonomi düzelecek. Yani her partinin bir işareti var. Her işaretin de bir anlamı. Gözünüzü parti işaretlerinden ayırmamalısınız. Babamın radyosu. O uzak ve küçük yere her şeyin ilkini babam getirdi. Otomobil, pulluk, dondurma makinesi, termos, lüks lambası, pilli fener radyo. Babamla gurur duyarım. Devlete yıllarca hizmet ettikten sonra kendi toprağını işlemeye başlamış, çok okumuş, kültürlü, bu yüzden de köylülerle devamlı kızan birisi o. Babamın radyosu küçük bir ceviz sandık gibiydi. Önünde perdesi kapalı bir tiyatro sahnesini andıran motif vardı. Yanlarında birer çay tabağı büyüklüğünde düğmeler. O düğmelerden birisini çevirince de en üstteki cam ekranda yürüyen kalem kalınlığında bir ibre. Radyonun geldiği ilk günü hatırlıyorum. Evimizin toprak damına iki tane direk dikildi. O iki direğin arasına da anten teli çekildi. Komşular onu çamaşır ipi sandılar. Annemin o yüksekliğe çamaşırları nasıl asılacağını uzun süre beklediler. Babam, anten teli en mühimidir derdi. Radyoyu Eyvanın penceresine koyduk. Eyvan, Urfa'da sıcak yaz günleri oturulan üç duvarlı, bir yanı açık, bir yarım oda. Eyvanın türküsü bile vardır. Yüksek eyvanlarda bülbüller öter, benim bu acım cihana yeter. Eyvanın duvarsız, açık yanının tüm karşısındaki duvardaysa çerçevesiz, camsız bir pencere yer alır. Babam radyomuzu işte o pencereye koydu. Babamın radyosunun iki pili vardı, anot katot. Bir de evin arkasına kadar uzanan, ucu toprağa gömülü bir toprak hattı. Toprak hattının toprağa gömülü olduğu yere arada bir su dökmek gerekirdi. Ki yer küreyle bütünleşsin, radyo ses versin. İşte benim yayıncılıkla ilişkim burada başlar. Toprak hattına su vermek benim görevimdi. Her zaman içinde su bulunan bir tahrat ibriğim vardı. Babam, toprak hattına su ver dediği an, son hızla evin arkasına dolanıp toprak hattının dibinde suyu boşaltmam birkaç saniye ya alırdı ya almazdı. Radyo geldikten sonra evimiz kalabalıklaştı. Akrabalarımız gelip radyo dinlerlerdi. Doğrusunu isterseniz bu bana çok keyif verir. Herkesin orada olduğu zamanlar babamın bana dönüp toprak hattına su ver demesini sabırsızlıkla beklerdim. Böylece benim de o esrarengiz sandıktan çıkan seste payım olduğunu herkesin bilmesini isterdim. Zamanla su ibriği benim ayrılmaz parçam oldu. Nereye otursam ibrik yanımda. Kimi zaman toprak hattına su ver talimatı almadan aniden ibriği kaptığım gibi koştuğumda oldu. Sanırdım ki tüm misafirler bana bakıyor. Toprak hattına su döküp yerime döndüğümde göz ucuyla misafirlerin bana bakıp bakmadıklarını kontrol ederdim. Hani aferin, nasıl da su vererek sesi yükseltiyor diyen var mı? Köylüler babamın radyosundan ajansı dinlemeye gelirlerdi. Daha doğrusu onları babam çağırırdı. Ajans o zamanlar Ankara Radyosu'nun verdiği haber bülteninin adı. Köylüler gelip eyvanın dört bir yanına yerdeki kilimlere otururlardı. Babamsa radyonun hemen yanındaki sandalyeye. Köylülerin gelmeleri biraz da şu içinden ses çıkan kutuyu merak etmelerinden. Ajansı dinlerlerdi. Ama Türkçe bilen yok. Daha çok babamın yüzüne bakarlardı. Çünkü haberlerin iyi mi, kötü mü, heyecanlı mı, heyecansız mı olduğu babamın yüzünden belli olurdu. Diyelim ki Demokrat Partili bir bakan bir şey söylemiş. CHP'li olan babam, hadi oradan anlamında yan gözle radyoya bakar, elini mangal yelliyor gibi sallardı. Köylüler kayda değer bir şey olmadığını anlarlardı. Ya da parti yeni bir vergi kararı almış. Babam, tüh size anlamında başını sallardı. Köylüler anlarlardı ki kötü bir şey oldu. Ne olduğunu anlamazlardı ama anlarlardı ki olan iyi ya da kötü. Babamın haberler sonrası yaptığı Demokrat Parti aleyhtarı yorumlarını dinleyip başlarını sallayarak ona katılırlardı. Babam Atatürk hayranı, ilkeli, devletçi, devrim yasalarına asla söz söyletmeyen bir CHP'liydi. Köylüler onun DP aleyhine tüm söylediklerini başlarıyla onaylarlardı. Sonra da oylarını DP'ye verirlerdi. Bense yanımda ibriğim hazır beklerdim. Yani radyonun sesi biraz kısılır gibi olsa bir iki saniyede arkaya dolanıp toprak hattına su vermeye hazırım. Köylüler sanki bana gıptayla bakıyorlarmış gibi gelirdi. Zaten ajans okunurken bir babamın yüzüne bakarlardı, bir bana, bir de kapının yanındaki ibriğe. Daha çok tahrattan tanıdıkları, kıç yıkamaya yarayan ibriğin böyle uzaktan ses getirmeye nasıl yaradığını derin derin düşünürlerdi. Köylülerin ilk günlerdeki suskunlukları zamanla kayboldu. Ajans okunurken onlar da kendi aralarında diyelim ki İngiliz siyasetinden söz etmeye başladılar. Ajansta İngiliz mingiliz siyasetinin geçtiği yok. Köylüler sonradan anot ile katotu da öğrendiler. Radyonun sesi parazit marazit yaptığında acaba anota bir şey mi olmuştur yoksa katota bir şey olmuştur şeklinde babamı uyarırlardı. Radyo bozuk havalarda parazit yaptığında anotusu bozulmuştur, katodusu gitmiştir gibi teknik yorumlara da başladılar. Ama akıllarının hiç ermediği şeyin benim ibriğim olduğunu kesin bilirdim. Sonra aradan yıllar geçti. Bendeniz bu kez yazılı yayıncılıkta su koyuvermeye başlamıştım. O uzak yere, köyümüze döndüğümde babamın radyosu eskimiş, çalışmaz hale gelmişti. Köylülerin her birinin boynunda birer plastik transistörlü radyo. Antensiz, toprak atsız, ibriksiz, anotsuz, katotsuz. Hep öyle boyunlarında birer plastik transistörlü radyoyla geziyorlar. Doğrusu çok da değişen bir şey yoktu. Onlar yine dinlediklerini anlamıyorlar, babamsa onlara yine kızıyordu. Heykeli dikilen adam. Yazarın notu. Bu yazıyı üniversite öğrencilerine armağan ediyorum. Çünkü bu yazıda adı geçen heykeli dikilen adam, üniversitelerimizdeki gençleri en çok etkileyen adamdır. O artık oralarda yoksa bile tüm üniversite gençliğinin eksikliklerinde, yarım yamalaklığında, kahırlarında, yakınmalarında mutlaka yaşamaktadır. Onun bıraktığı iz belki ileride sağlanacak bir özgür eğitimle silinecektir. Ama o iz vardır. Evet, heykeli dikilen adam. Yüce Tanrı'nın Türk milletine bir ihsanı olan İhsan Doğramacı'nın heykelini Ankara'ya diktiler. Giderek bir sanat merkezine dönüşen başkent Ankara'ya İhsan Doğramacı'nın heykeli ayrı bir ağırlık ve anlam kazandırmıştır. Heykelin inşasında 20 ton beton, bir o kadar da demir ve moloz kullanıldı.